Ayrım 22 ve sonunda ve Şehrazat bu öyküyü böylece anlattıktan sonra ve ey zamanın şahı Şehzade Yasemin ile Badem Sultan'ın tatlı öyküleri işte böyledir ve onu duyduğum şekliyle anlattım demiş, sonra da susmuş. O zaman Şah Şehriyar, ey Şehrazat, bu öykü ne harika, oh ne kadar hayranlık verici. Ey bilge ve güzel konuşan Şehrazat, beni eğittin ve benden başkalarının başına gelen olayları gözümde canlandırdın. Geçmiş zamanlardaki şahların ve halkların söylediklerini ve başlarından geçen olağan dışı ya da harika veya sadece düşünmeye değer şeyleri dikkatle izlettin. Ve gerçekte şu binbir gecede seni dinleyerek derinden derine değişmiş ve sevinç ve de yaşam mutluluğuyla dolu bir ruh kazandım. Ve ey vezirimin mutlanmış kızı, seni bunca seçkin verilerle donatmış ve ağzını kokulandırmış ve diline sözgenlik bağışlamış olan Tanrı'ya övgüler olsun diye haykırmış. Küçük Dünyazat da büzülmüş olduğu halının üzerinden büsbütün kalkmış ve koşup kız kardeşinin kollarına atılarak, ey Şehrazat, kardeşim, sözlerin ne kadar tatlı ve büyüleyici ve lezzetli ve eğitici ve de heyecan verici ve tazelikleri içinde hoş diye haykırmış. Şehrazat da kız kardeşine doğru eğilmiş ve onu kucaklayarak kulağına sadece onun anlayabileceği birkaç söz fısıldamış. Genç kız da hemen kafur gibi ortadan yok olmuş. Şehrazat birkaç dakika Şah Şehriyar ile birlikte yalnız kalmış ve Şah memnunluğun sınırında harika eşini kollarına almaya hazırlanırken perdeler açılmış ve Dünyazat bir süt ananın göğsüne asılmış ikiz çocuklarla birlikte en arkadan üçüncü bir çocuk kendisini izlerken içeri girmiş. Şehrazat da gülümseyerek onları bağrına bastıktan sonra Şah Şehriyar'a dönmüş ve üç küçük çocuğu önüne dizmiş ve gözleri yaşlarla ıslak ona, ey zamanın şahı! İşte geçen 3 yılda nasip dağıtıcının benim aracılığımla sana bağışladığı 3 çocuk demiş. Ve Şah Şehriyar tanımlanamaz bir sevince kapılmış ve ruhunun derinliklerine kadar heyecandan sarsılarak çocuklarını öptüğü sırada Şehrazat, büyük oğlun şimdi 2 yaşını doldurmuş bulunuyor ve şu ikizler de yakında ele gelecekler. Allah üçünü de kem gözden esirgesin diyerek sözünü sürdürmüş. Ve de, gerçekten hatırlayacaksın ki ey zamanın şahı, 679. gece ile 700. gece arasında 20 gün kadar rahatsızlanmıştım. İşte tam o sırada dünyaya gelişleri, 1 yıl önce doğurduğum büyüğünkinden çok beni yoran bu ikizleri doğurdum. İlk loğusalığım sırasında pek rahatsız olmadığım için, o sırada anlatmakta olduğum bilge cana yakın öyküsünü ara vermeden sürdürmüştüm, diye eklemiş ve böylece konuştuktan sonra susmuş. Heyecanın son sınırına ulaşmış bulunan Şah Şehriyar da bakışlarını annesiyle çocukları arasında dolaştırmış ve tek bir söz bile söyleyememiş. O zaman genç Dünyazat 20 kez çocukları öptükten sonra Şah Şehriyar'a dönmüş ve ona, ve şimdi ey zamanın şahı, çocukların annesi kız kardeşim Şehrazat'ın başını kestirecek ve böylece başka hiçbir kadının sevemeyeceği ve bir anne yüreğiyle yetiştiremeyeceği 3 şehzadeyi annesiz mi bırakacaksın demiş. Şah Şehriyar da 2 hıçkırık arasında Dünyazat'a, sen sus bakayım küçük hanım ve de rahat dur demiş. Sonra heyecanını biraz yatıştırmanın üstesinden gelerek Şehrazat'a dönmüş ve ona, ey Şehrazat, esirgeyen, bağışlayan Tanrı adına yemin ederim ki çocuklarımızın dünyaya gelmelerinden önce de seni seviyordum. Çünkü sen Tanrı'nın seni donattığı niteliklerle beni kazanmayı bildin ve sen de kötülükten uzak, sofu, temiz, tatlı, tüm düzenbazlıklardan arınık, her bakımdan lekesiz, saf, narin, sözgen, ağırbaşlı, güleç yüzlü ve bilge bir kadın bulduğum için seni olanca ruhumla sevdim. Ah, Tanrı seni kutsasın, babanı, anneni ve kökenini de kutsasın demiş. Ve de, ey Şehrazat, seni ilk gördüğüm andan bu yana, 1001. gece olan bu gece, bizim için gündüzden de aydınlık bir gecedir, diye eklemiş. Ve bunu söyleyerek ayağa kalkıp onu alnından öpmüş. Şehrazat da kocası Şah'ın elini tutup onu dudaklarına, yüreğine ve alnına götürmüş ve ey zamanın şahı, senden benim için artık kaygılanmasın diye yaşlı veziri çağırtmanı rica ediyorum demiş. Şah Şehriyar da hemen veziri çağırtmış. O da o gecenin kızı için uğursuz bir gece olduğu inancıyla Şehrazat'ı düşünerek koltuğunun altında kefenle gelmiş. Şah Şehriyar onun onuruna ayağa kalkmış ve iki gözünün arasından öperek ona, "Ey Şehrazat'ın babası, ey ardılları kutsanmış olan vezir, Tanrı senin kızını halkımın selameti için yaratmış ve onun araya girmesiyle yüreğime pişmanlık doldu," demiş. Şehrazat'ın babası da bunları görüp işiterek sevinçten öylesine altüst olmuş ki baygın yere düşmüş. Hemen yöresine doluşmuşlar ve gül suyu döküp onu yeniden kendine getirmişler. Şah Şehriyar hemen kardeşi Semerkantül Acem hükümdarı Şahzaman'ı getirtmek için ayağına çabuk haberciler yollamış. Şahzaman da işitip itaat ettiğini bildirmiş ve ağabeyinin yanına ulaşmak için çabucak yola çıkmış. O da kendisini karşılamak için şahane bir mevkibin başında çarşı ve sokaklarda buhurdanlıklarda inceltilmiş kafur, sarı sabır, Hint miski, Hint sümbülü ve akamber yakılırken davullar, zurnalar, klarnet ve fifreler, ziller ve çalpareler havayı büyük şenliklerdeki gibi çınlatırken süslenip bayraklarla donatılmış kentin ortasına gelmiş. Ve karşılaşmasının coşkusu geçince masrafların tamamı devlet hazinesinden ödenen şenlik ve eğlenceler sürmekteyken Şah Şehriyar kardeşi Şahzaman'ı özellikle halvete alıp vezirin kızı Şehrazat ile geçen 3 yıl içinde neler olup bittiğini ona anlatmış. Ve Şehrazat'ın güzelliğini, sözgenliğini, kavrayışını, zekasını, saflığını, dindarlığını, namusunu, iç temizliğini, ağırbaşlılığını ve Yaradan'ın onu donattığı tüm beden ve ruh güzelliklerini anlatmış. Sonra da, "Şimdi o benim yasal eşim ve çocuklarımın annesidir," diye eklemiş. Hepsi o kadar. Şahzaman da son derece şaşırmış ve hayranlığın sınırında hayran olmuş. Sonra Şah Şehriyar, "Kardeşim, madem ki öyledir, ben de evlenmek isterim. Şehrazat'ın kardeşi, adını bilmediğim şu küçük kızı eş edineyim. Böylece aynı ana babadan iki kardeş, aynı ana babadan olan iki kardeşle evlenmiş oluruz," demiş. Sonra da, "Bundan böyle iki güvenilir ve namuslu eşe sahip olarak eski felaketlerimizi unuturuz. Çünkü söz konusu bu eski felaketler ilkin benim başıma gelmekle başladı. Sonra da benim yüzümden seni de vurdu. Benimki ortaya çıkmasaydı sen de kendininkini bilmeyecektin. Ne yazık ki kardeşim bu son 3 yıl içinde benim durumum pek fena bir durum oldu. Çünkü senin verdiğin örneğe uyarak ben de ikimizin de uğramış olduğumuz felaket dolayısıyla kadınlardan öç almak üzere her gece bakire bir kızla evleniyor, ertesi sabah onu öldürtüyordum. Ama şimdi bana gösterdiğin örneği izlemek ve vezirin ikinci kızıyla evlenmek istiyorum," diye eklemiş. Şah Şehriyar kardeşinin bu sözlerini işitince zevkten yerinde duramaz olmuş. Hemen o saat ve o anda ayağa kalkmış ve eşi Şehrazat'ı bulmaya gitmiş ve kardeşiyle aralarında geçen görüşmeyi ona anlatmış ve de böylece Şahzaman'ın kız kardeşi Dünyazat ile nişanlanmak istediğini bildirmiş. Şehrazat da, "Ey zamanın şahı, biz olurumuzu veririz. Ama kardeşin Şahzaman'ın bundan böyle bizimle kalacağını açıkça bildirmesi koşuluyla. Çünkü ben küçük kız kardeşimden 1 saat bile olsa asla ayrılamam. Onu ben yetiştirdim. Ben onu terk edemeyeceğim gibi o da beni terk edemez. Kardeşim bu koşulu kabul ediyorsa kız kardeşim şu andan başlayarak senin kölendir. Yoksa yanımızdan ayıramayız," diye yanıt vermiş. Bunu duyan Şah Şehriyar, Şehrazat'ın yanıtını bildirmek üzere kardeşini bulmaya gitmiş. Semerkantül Acem hükümdarı da, "Vallahi kardeşim, benim de niyetim kesin olarak buydu. Çünkü ben de artık senden 1 saatçik bile olsa ayrılamam. Semerkant tahtına gelince Tanrı dilediğini seçip oraya oturtabilir. Çünkü artık ben orada saltanat sürmek istemiyorum ve buradan başka bir yere gitmeyeceğim," diye haykırmış. Bu sözleri işitince Şah Şehriyar sevincin sınırlarını artık tanıyamaz olmuş ve "Benim de istediğim buydu. Uzun ayrılıklardan sonra bizi birleştiren Tanrı'ya övgüler olsun," diye yanıt vermiş. Ve hemen oracıkta kadı ile şahitler çağrılmış ve Şahzaman ile Şehrazat'ın kız kardeşi Dünyazat'ın evlenme sözleşmeleri kaleme alınmış. Böylece iki erkek kardeş iki kız kardeşle evlenmiş ve işte o zaman eğlence ve ışıklandırmalar doruğa ulaşmış ve 40 gün 40 gece tüm kent halkı hazine hesabına yiyip içmiş ve eğlenmiş. İki erkek kardeş ile iki kız kardeşe gelince hamama gitmişler ve gül ve çiçek sularıyla ve misk kokulu sularla yıkanmışlar. Ve ayak uçlarında kartal ve sarı sabır çubukları yakılmış. Şehrazat da genç kız kardeşinin saçlarını yıkayıp taramış ve incilerle donatmış. Sonra da sırtına Keyhüsrev zamanından kalma, kızıl altınla işlenmiş ve kenarları kendi doğal renkleriyle esrik hayvanları ve solgun kuşların suretleriyle bezenmiş, değerli bir urba giydirmiş. Boynuna da pericelik bir gerdanlık geçirmiş. Ve böylece Dünyazat, kız kardeşinin parmakları altında, İki boynuzlu İskender'in eşinin bile olmadığı kadar güzel olmuş. Ve de iki erkek kardeş hamamdan çıkınca yan yana konmuş tahtlarına kurulmuşlar. Emirlerin, yüce kişilerin eşlerinden oluşmuş evlilik mevkibi de biri iki tahtın solunda, diğeri sağında iki hareketsiz sıra halinde yer almış. İki kız kardeş de birbirlerine yaslanarak aydınlık bir gecede iki dolunaya benzer güzellikte içeri girmişler. O zaman hazır bulunan kadınların en soyluları onlara doğru ilerlemiş ve Dünyazat'ı elinden tutmuşlar ve taşıdığı giysileri üzerinden alıp ona koyu mavi renkli, insanın aklını başından alan saten bir urba giydirmişler ve Dünyazat onun hakkında şairin şu dizelerle yaptığı tanımlamayı hak etmiş. Koyu mavi bir urbaya bürünmüş yürürken göğün maviliğinden kopmuş bir parçayla donanmış sanılır. Gözleri ünlü kılıçlardır. Göz kapaklarından taşan bakışları büyüyle doludur. Dudakları arı kovanlarıdır, yanakları gül tarhlarıdır. Ve bedeni yaşamın taç yapraklarından örülmüştür. Belinin inceliğini ve güvenlikle yuvarlanmış kalçalarını görenler, onu oynak kum tepeciğine daldırılmış şeker kamışı sakıyla karıştırırlar. Kocası Şahzaman ayağa kalkarak onu ilk gören olmak üzere aşağı inmiş. Böylece giyinik gördüğü eşini hayranlıkla seyrettikten sonra yeniden tahtına çıkmış. Bu da giysilerinin değiştirilmesinin işareti olmuş. Ve Şehrazat, mevkipteki kadınların yardımıyla kız kardeşine kayısı rengi bir urba giydirmiş. Sonra onu öpmüş ve kocasının tahtı önünden geçirmiş. Böylece ilk giysisini büründüğü halinden de büyüleyici, her bakımdan şairin şu dizelerdeki tanımlamasına tam anlamıyla uymuş. Bir kış gecesinde yaz gecesinin mehtabı bile senin gelişin kadar güzel değildir ey genç kız. Saçlarının topuklarını döven siyah örgüleri ve alnını saran koyu renkli alınlık bana şunu söyletir. Sen şafağı gecenin kanadıyla karartırsın ama yine de bana hiç de değil, sadece sıradan bir bulut ayı kapatıyor diye yanıt verirsin. Şahzaman da yine eşi Dünyazat'ı görmek üzere tahtından aşağı inmiş ve her bakımdan hayran olmuş ve onun güzelliğini görerek zevk alan ilk kişi olarak yeniden kardeşi Şehriyar'ın tahtının yanındaki yerine oturmuş. Şehrazat da genç kız kardeşini öptükten sonra kayısı rengi urbasını çıkarıp onu nar rengi kadifeden bir giysiye bürümüş ve böylece onu şairin şu iki kıtada anlattığı güzele benzetmiş. Salınırsın ey zarafet dolu varlık, nar rengi giysin içinde. Ey ceylan kadar yeğeni, göz kapakların her kıpırdanışında kirpiklerinden ölümcül oklar fırlatır. Güzellik yıldızı, senin görünümün göklere, yerlere şan verir ve senin gözden yok oluşun evrenin yüzüne karanlıkları yayar. Ve yeniden Şehrazat ile Nedimeleri ağır ağır yeni gelini salonda dolaştırmışlar ve Şahzaman onu görüp hayranlığa düşerken büyük kız kardeşi onu boylu boyunca çizgilerle süslenmiş limon sarısı bir urbaya bürümüş ve onu öpüp bağrına basmış. Dünyazat da tam anlamıyla şairin dediği gibi olmuş. Gecenin sakinliğindeki dolunay gibi belirir, büyüleyen bakışları yolumuzu aydınlatır. Ama onun gözlerinin ateşinde ısınmak için yaklaşsam, iki nöbetçi gibi dikilen taş kadar katı memeleri beni iter. Şehrazat, iki şahın ve tüm çağrılıların önünde onu ağır adımlarla dolaştırmış. yeni evli koca gelip onu iyice yakından seyretmiş. Sonra da büyülenmiş olarak tahtına çıkmış. Şehrazat da onu uzun uzadıya kucaklayıp öpmüş. Giysilerini değiştirerek üzerine inciler serpilmiş altın işlemeli, yeşil satenden bir urba geçirmiş. Giysisinin kıvrımlarını karşılıklı olarak düzeltmiş ve alnını da hafif bir elmas taçla çevrelemiş. Bir bıhank dalı, bir kafuri varlık olan Dünyazat da sevgili kız kardeşinin desteğiyle salonu dolaşmış ve ortalığı büyülemiş. Şairin biri onun hakkında şu dizeleri yazarken hiç de yalan söylememiş. Yeşil yapraklar, ey genç kız, kızıl nar çiçeğini yeşil giysinin seni sardığı kadar büyüleyici biçimde örtmez. Ve ben ona, bu giysinin ey genç kız adı nedir, dedim. Bana, onun adı falan yok, benim gömleğimdir sadece, dedi. Ben de, ey ciğerimizi delen harika gömlek, bundan böyle ben seni yürek yarası gömlek diye adlandıracağım, dedim. Sonra Şehrazat, kız kardeşinin belini sarmış ve onunla birlikte iki sıra halindeki çağrılıların arasından ve şahların önünden geçip iç dairelere doğru yürümüşler. Şehrazat onu soyup hazırlamış ve yatağa yatırmış ve öğütleyebileceği şeyleri öğütlemiş. Sonra onu ağlayarak öpmüş. Çünkü ilk kez ondan bir gececik ayrılıyormuş. Dünyazat da kız kardeşini aynı şekilde kucaklayarak ağlamış. Ama ertesi sabah nasıl olsa yeniden buluşacaklarından acılarına sabırla katlanmışlar ve Şehrazat kendi dairelerine çekilmiş. İki erkek kardeş ve iki kız kardeş için neşe, mutluluk ve beyazlık içinde geçen o gece 1001. gecenin devamı olmuş ve Şah Şehriyar'ın uyrukları için yeni bir dönem başlamış. Bu kutsanmış gecenin sabahında iki erkek kardeş hamamdan çıktıktan sonra iki mutlu kız kardeşle yeniden buluşup dördü bir araya geldikleri sırada Şehrazat'ın babası vezir içeri girmek için ruhsat istemiş ve hemen içeri alınmış ve iki şah birden onun onuruna ayağa kalkmışlar. İki kızı da babalarının elini öpmüş. O da iki damadına uzun ömürler dilemiş ve o gün için buyruklarının ne olduğunu sormuş. Ama onlar kendisine... Babamız, bundan sonra asla buyruk alan değil, buyruk veren olacaksın. Bundan dolayı ortaklaşa bir kararla seni Semerkantül Acem Şah'ı atadık, demişler. Şah Zaman da, evet, çünkü ben tahttan feragat ediyorum, demiş. Şehriyar da kardeşine, ama şu şartla ki kardeşim, benimle ülkenin yönetimini paylaşacak ve devlet idaresinde bana yardımcı olacaksın. Öyle ki ülkeyi bir gün ben, bir gün sen sırayla yöneteceğiz, demiş. Şahzaman da işittim ve itaat ettim diyerek ağabeyine öneriyi uygun bulduğu yanıtını vermiş. O zaman iki kız kardeş babaları vezirin boynuna atılmışlar, o da kızlarını ve Şehrazat'ın üç çocuğunu öpmüş ve hepsine birden sevecenlikle vedada bulunmuş. Sonra kendi ülkesine gitmek üzere şahane bir mevkibin başında yola çıkmış. Tanrı da ona esenlik sağladığından kazasız belasız Semerkantül Acem'e ulaşmış ve Semerkant halkı onun gelişiyle memnunluk duymuş. O da halk üzere adaletle hükmetmiş ve şahlar arasında büyük bir şah olmuş. İşte onun durumu böyleymiş. Şah Şehriyar'a gelince çabucak Müslüman ülkelerinin en becerikli katiplerini ve en ünlü vakanüvislerini çağırtmış ve eşi Şehrazat ile yaşadığı serüveni hiçbir ayrıntıyı atlamadan baştan aşağı yazmalarını buyurmuş. Onlar da işe koyulup tesipli harflerle ne bir eksik ne bir fazla tam 30 cilt defter doldurmuşlar ve bu hayranlık veren harika takıma Binbir Gece Masalları adını vermişler. Sonra Şah Şehriyar'ın buyruğu üzerine bundan büyük miktarda suret çıkarmışlar ve kuşaklara öğreti oluştursun diye imparatorluğun dört bucağına bunları yaymışlar. Özgün el yazmasına gelince onu hazinede altın bir mahfazanın içine koymuş ve hazine vezirini onu korumakla görevlendirmişler. Şah Şehriyar ile karısı Şehrazat Sultan bu mutlu varlık ve Şahzaman ve eşi Dünyazat o hoş varlık ve Şehrazat'ın çocukları üç küçük şehzade yıllar ve yıllar boyunca bir önceki günden daha mutlu, günleri ve günün çehresinden daha beyaz geceleri mutluluk, zevk ve neşe içinde dostları ayıran, soyların yıkıcısı ve mezarların yapıcısı acımasız ve sakınılmazın gelişine kadar yaşamışlar. Ve işte adı Binbir Gece Masalları olan, içindeki eğitici, akla durgunluk verici, inanılmaz, şaşırtan şeylerle ve güzelliklerle dolup taşan harika öyküler bunlardır. Ama Tanrı en büyük varlıktır ve bütün bu öykülerin hangisinin gerçek, hangisinin hayal ürünü olduğunu ancak O bilir. Çünkü O her şeyi bilendir. Ebediliğinde dokunulmaz olarak kalan, olayları istediği yöne doğrultan ve iradesi üzerinde hiçbir değişmeyi kabul etmeyen, görünen ve görünmeyenin sahibi, tek canlı varlığa şükürler olsun ve övgüler olsun. Ve dua ve barış ve de en seçkin kutsamalar, iki alemin yüce hükümdarı, elçilerin sultanı, evrenin mücevheri Efendimiz Muhammed üzerine olsun. Mutlu ve kutlu bir son olsun diye ona yöneliriz. Kitabın sonu. 1 Mart 2010, sayfa 234.